Ayrım 21.
Kral Çeviça'da başhekimin odasının arkasında bir bölüm varmış, orayı hazır ettirdi. Ne de olsa yılların profesörü, hatırını sayıyorlar. Daha anlatacaktı ama bir öksürük nöbeti kesti lafını. Aa, ayağında çorap yok senin, dedi Raziye Hanım. Deli mi edeceksin beni, böyle mi çıktın sokağa sen? Kızına çorap getirmek için odasına koşuşturdu. Saat 11'e kadar sakin beklediler. Hana o sabah dershanesine gitmedi. Nimeta bir battaniyenin altında pencerenin önünde oturuyordu. Saat 11'e doğru elektrikçiler geldi. 20 wattlık elektriği Nimeta'nın da evine bağlamak için. Haberci olduğundan dolayı bazı torpilleri olabiliyordu böyle. İşi yavaştan alıp yarım saate yakın oyalandılar. Raziye Hanım kızı için kaynattığı ıhlamurlardan ikram etti onlara. Ihlamurlarını içip gittiler. Nimeta pencerenin önünde hala bekliyordu. 12'de sabrı taşmaya başladı. Kimin nasıl arayabileceğini bilmiyordu. Dört dönüyordu evin içinde. Annesinin odasına girdi. Raziye Hanım eline Kur'an'ını açmış, kısık sesle Kur'an okuyordu odasında. Kur'an okumaklara düşünce aklına geldiğine göre Allah'ı büsbütün kızdırmayasın anne, dedi. Allah'ı her dakika ona rahat vermeyenler kızdırır asıl Nimeta, dedi annesi. Allah ihtiyacımız olduğu zaman ona sığınmamızı ister. Çek kapıyı, rahat bırak beni. Nimeta kendi tavrını annesinde görünce biraz bozuldu. Kafasını kapattı Raziye Hanım'ın. Oturma odasına geldi. Koltuğun üzerine kurulmuş kediyi itiştirip yere attı. Kedi takla atıp dört ayak indi yere. Şaşkın şaşkın baktı. Hana pilli radyosunda cazır cuzur istasyon arıyordu. Kapat şunu, diye bağırdı kızına. Hadi sen derse git. Öğlen oldu anne, dersler paydos, dedi Hana. Zlata'ya, Mlata'ya birine git. Hiçbir yere gitmeyeceğim, dedi çocuk. Küs küs odasına yürüdü. Sakin olmalıyım, dedi içinden Nimeta. Sakin ve cesur olmalıyım. Tanrım bana yardım et. Saat 1'e doğru kapı vuruldu. Nimeta fırladı yerinden. Dizlerinden kayan battaniyeye takılarak az daha düşüyordu. Kapıya koştu. Raziye Hanım ve Hana da aynı anda koşuştular. Kapıda parkalı, güneş yanı bir adam vardı. Nimeta pencerenin önüne mıhlandığı için apartmana birinin girdiğini görmüştü ama gidenin Burhan'la ilgili olabileceğini düşünememişti. Oğlumdan haber mi getirdiniz, dedi Nimeta adamın konuşmasına fırsat vermeden. Evet. Nerede kaldılar? Sırplar iki ayrı yere barikat kurmuş. Ambulansa barikatı yarmak mümkün değil. Ben ormana dalarak arkadan dolaşıp geldim. Hastayı ormanda sedyeyle taşıyamayız. Şimdi ne olacak, diye bağırdı Nimeta. Söyleyin ne olacak şimdi? Raziye Hanım sendeledi ve duvara yaslandı. Ne olacak şimdi, dedi Nimeta. Sesi insan sesine benzemiyordu. Ancak doğuya doğru giderlerse Hırvat bölgesinden geçerek girebilirler şehre. Onu yapabilmek için de bir sürü belge, izin mizin gerekiyor. Bir de akşamı beklemek var, şansımızı denemek için. Yani sırf barikatlarını yaracağınız mı sanıyorsunuz? Başka yapacak bir şey kalmazsa Hırvat bölgesinden geçin. Eğer geçirmezlerse boşu boşuna hastayı sarsalamış ve zaman kaybetmiş oluruz. Her neyse, Burhan komutan size haber iletmemi istedi. Medyacı olduğunuz için belki bir yardımda bulunabilirsiniz. Geçiş belgesi filan. Yoksa o yolu denemek boşuna olur. Siz o işleri yapıp... İçeri girer misiniz lütfen, dedi Nimeta. Uzun sürmez değil mi? Fazla zamanım yok. İçeri girin. Aklıma bir şey geldi. Lütfen biraz zaman tanıyın bana. Adam çekine çekine girdi, bir köşeye ilişti. Hana ve Raziye Hanım hiç konuşmuyorlardı. Raziye Hanım ilk defa evine gelen birine ikramda kusur ediyordu. Ne içersiniz diye sormuyordu. Nimeta paltosunu giymiş olarak geldi. Size hemen belge bulmaya gidiyorum, bekleyin beni, dedi. Uzun sürmesin, dedi adam. Kapıdan fırladı, merdivenleri üçer beşer atlayarak indi. Arka sokaklardan deliler gibi koştu yokuş aşağı. Holiday Inn'in arka kapısından girip resepsiyona gitti. Nefes nefeseydi. Taranlamış saçlarıyla yorgun bir cadıyı andırıyordu. Stefan Stefanoviç kaç numaraydı? Bir hafta önce ayrıldı, dedi memur. Adres bıraktı mı? Adam bir defter karıştırdı. Hayır, bırakmamış, dedi sakin sakin. Nimeta çıktı otelden. Koşacak gücü kalmadığı için hızlı hızlı yürüdü bu kez. Arka yola çıktı. Otobüsler savaş başladığından beri ana caddelerden değil, barikatların arkasında kalan ara sokaklardan geçiyorlardı. Yoldan geçen otobüsü el kol sallayarak durdurdu. Televizyona yaklaşınca dur diye bağırdı şoföre. Kendini otobüsten aşağı attı. Televizyon binasından içeri rüzgar gibi girdi. Sonya'yı yakaladı. "Bana çabuk Stefan'ı bul Sonya," dedi. "Aman Allah'ım, bu suratının hali ne? Ne oldu Nimeta?" "Şimdi anlatamam. Çok çok mühim. Ölüm kalım meselesi. Onu bul ve hemen evime yolla." "Hani evine gelmesini istemiyordun? Annen..." "Boş ver annemi filan. Sana acil diyorum, anlamıyor musun? Sen üşeniyorsan yerini söyle bana. Otelden çıktığını söylemiştin." "İvan seni merak etti bu sabah. İş başı yapacaktın Nimeta." Nimeta iki eliyle yakasına yapıştı Sonya'nın. "Sonya, elini ayağını öpeyim, soru sorma. Fırla ve bana Stefan'ı bul. Hemen, hemen, anladın mı?" Nimeta'nın saçları diken diken, suratı bembeyazdı. "Tamam," dedi Sonya. "Ona ne diyeyim?" "Ne mi de? Nimeta ölüyormuş, son nefesini veriyormuş de. Hemen gelsin." İskemlenin arkasına astığı kabanını aldı Sonya. "Sen nereye?" diye sordu. "Ben evdeki adamı tutmak için eve dönmek zorundayım," dedi Nimeta. "Hangi adamı? Ne oluyor Allah aşkına?" "Sonya, zaman kaybediyorsun. Git şimdi, sonra anlatırım," dedi Nimeta. Sonya'yı iteleye kakalaya merdivenlere sürükledi. Diğerleri şaşkın şaşkın bakıyorlardı ne olduğunu anlamadan. Televizyonun avlusuna bırakılmış bisikletlerden birini atladı. Bekçi kulübesindeki nöbetçiye "akşama geri getireceğim, acil bir iş çıktı," diye seslendi. Adamın cevabını beklemeden bariyerin yanından sıyrılıp hızla geçip gitti. Evine girdiğinde annesini mutfakta, Hana'yı ve adamı yan yana pencereden dışarısını seyrederlerken buldu. Adama "bekleyeceğiz," dedi. "Ne kadar?" "Bilmiyorum, aradığım kişi bulunana kadar. Ben burada saatlerce kalamam. Yapılacak başka işlerim var. Kaç saat sonra geri gelmem gerekiyorsa bilmiyorum. Biraz bekleyeceksiniz. Aradığım kişi hemen de bulunabilir. Birkaç saatte sürebilir." "Bekleyemem. Ben gider sonra gelirim." "Durum acil dememiş miydiniz?" "Dedim ama siz ne kadar bekleneceğini bilmiyorsunuz ki." "Bir dakika o zaman," dedi Nimeta. Koşa koşa içeri girdi. Geri geldiğinde elinde kocaman bir tüfek vardı. Babasının Nuh Nabi'den kalma av tüfeği. Raziye Hanım, Hana ve adam hayretler içinde Nimeta'ya baktılar. "Ne kadar beklememiz gerekiyorsa o kadar bekleyeceğiz," dedi Nimeta. "Bu odada hiç kimse kımıldamayacak yerinden." Adam ayağa kalktı. Kapıya yürüyecek oldu. Bir kurşun vınlayarak sağ kulağının yanından geçti, duvara saplandı. "Sen resmen delisin," diye bağırdı Raziye Hanım. Hana ağlamaya başladı. "Zırlamayı kes," diye bağırdı kızına Nimeta. Adam olduğu yerde durdu. Yavaşça geri döndü, kalktığı yere oturdu. "Adın ne?"
"Nusret."
"Buradan ayrılmadan önce beni öldürmen gerekiyor," dedi adama. "Ya ben ya da sen, ikimizden biri ölecek veya bekleyeceğiz, anladın mı Nusret?" Nimeta'nın gözlerinde öyle korkunç bir ifade vardı ki adam cevap vermedi. Avını hem parçalamaya hazırlanan bir pars hem de son nefesinde her şeyi yapmaya hazır yaralı ve çaresiz bir hayvan gibiydi kadın. Nimeta elini uzattı. En yakındaki iskemleyi çekti altına. Tüfeği adama doğrultup yerleşti. "Kızım ben içeri," diyecek oldu Raziye Hanım. "Kimse kımıldamayacak," dedi Nimeta. Esirlerinin yerlerinden kalkmalarına izin vermedi. Elinde tüfek bir saate yakın bekledi öksürerek. Saat 2'ye doğru kapı vuruldu. "Git kapıyı aç Hana," dedi Nimeta. Küçük kız anneannesinin kanatları altında fırladı, kapıya koştu. Stefan ve Sonya birlikte geldi. Sonya oturma odasındaki manzarayı görünce bir an Nimeta'nın delirmiş olabileceğini düşündü.
"Nimo, tamam Nimo, her şey yolunda, sakin ol canım," dedi en tatlı sesiyle.
"Saçmalama Sonya, hiçbir şey yolunda değil," dedi Nimeta. Sonra adama döndü. "Sabra sonu selamet derler Nusret, bekleyiş bitti."
"Sizin bu evde ne işiniz var?" diye sordu Raziye Hanım Stefan'a.
"Sus anne," dedi Nimeta.
"Tuvalete gitmem lazım," dedi Nusret.
Nimeta elinde ne zamandır tuttuğu silahı indirdi, başıyla koridoru işaret etti. Adam koşar adım odadan çıkınca "kim bu adam?" diye sordu Stefan. "Size bir kötülük mü yaptı yoksa?"
"Stefan," dedi Nimeta, "senden bir şey istiyorum. Yalvarırım oğlumu kurtar."
"Fiko'yu mu?" diye sordu Stefan. Şaşkındı.
"Fiko yaralı. Acele bir hastaneye ulaştırılması lazım. Sırplar yeni barikatlar kurmuşlar. Ambulans geçemiyormuş. Senin hem Sırp hem de Hırvat kimliğin var. Fiko'yu ya buraya geçir ya Hırvat tarafına. Ama acele et çünkü ağır yaralı."
"Nerede o şimdi?" diye sordu Stefan.
Adam geri gelmişti tuvaletten.
"Nusret seni ona götürecek," dedi Nimeta.
"Acele edin."
"Kaldığım yere uğramam gerekiyor," dedi Stefan.
"Hadi hemen çıkalım Nusret."
"Beni de alın, ben de geliyorum, bir dakika," dedi Nimeta. Sizi geri getiremeyiz dedi adam. Hem iki kişi daha kolay olur işimiz. Bize vakit kaybettirmeyin. Zaten yeteri kadar geciktim ben. Geleceğim. Adam kıç cebinden bir silah çıkarttı. Bakın, sizi etkisiz hale getirebilirdim isteseydim. Ama acınızı anladığım için oturup bekledim. Şimdi size gelmeyin diyorum. Beni uğraştırmayın. İstemediğim şeyleri yapmaya zorlamayın dedi. Kapıdan çıkarlarken sımsıkı ellerine yapıştı Stefan'ın Nimet'e. Ellerini dudaklarına götürüp öptü. Allah senden razı olsun Stejo dedi. Allah senden razı olsun. Stefan ve Nusret gittikten sonra Nimeta annesinin odasına gidip Raziye Hanım'ın sehpanın üzerine bıraktığı Kur'an'ı aldı. Pencerenin önüne geldi, başını göğe kaldırdı. Allah'ım oğlumu kurtar diye yalvardı. Kur'an'ı pencerenin pervazına koydu, sağ elini Kur'an'a bastı sıkıca. Allah'ım bak sana kitap üstüne yemin ediyorum. Oğlumu kurtar, onu bana sağ salim geri getir. Bir daha Stefan'ı hiç ama hiç görmeyeceğim. Şartlar ne olursa olsun görmeyeceğim bunu. Trebeviç, Mart 1993. Burhan önünde uzanan sağa sola sapan tüm yollara, patikalara ve geçitlere girip çıktıktan, her şeyi denedikten sonra yine Nusret'i indirdiği yere gelip durmuştu. Kararlaştırdıkları gibi ilerleyebiliyorlarsa gidecek, başaramadığı takdirde geriye tam bu noktaya dönecekti. Nusret'le bu noktada buluşacaklardı. Büyük bir ihtimalle Nimeta bütün kapıları zorlayarak bir çıkış yolu bulmuş olacaktı. Fiko'yu bir an önce Hırvatistan'a sokabilmek için. Karısı da çaresiz kalmışsa yeniden düşünecekti Burhan. Çok vakti olmadığını biliyordu. Oğlu gecikirlerse bacağını, daha da gecikirlerse hayatını kaybedebilirdi. Çocuğu sırtına vurup Nusret'in yaptığı gibi ağaçların, çalıların arasından aşağı inmeyi de düşünmüştü. Ama bu büsbütün tehlikeye atmak olurdu Fiko'nun hayatını. Tek çare biraz daha beklemekti. Nimeta bir mucize yaratabilmişse ne âlâ. Olmadı, ölümü göze alıp yarmaya çalışacaktı barikatları. Fiko hastaneye yetiştirilemediği takdirde nasılsa ölecekti. Kaybedecek bir şeyi olmadığına göre deneyecekti şansını. Ama şimdi bir ümitle beklemeyi tercih ediyordu. Paniğe kapılmadan sakin sakin dua ederek ümitle beklemeyi. Burhan ambulansın kapısını açmıştı. Kapı açılınca içeri dolan serinlik iyi gelmiş gibiydi Fiko'ya. Oğlunu kucağına çekerek biraz yükseltmişti başını. Yaralı bacağını kat kat edip dizleyip arkaların üstünde mümkün olduğunca yükseğe uzatmıştı. Doktorun yanlarına verdiği morfini bir de kanama durdurucu iğneyi vurmuştu biraz evvel. Susadıkça su veriyordu Fiko'ya. Ambulansın dışında volta vurup duran Raif saygı ve hayretle seyrediyordu eniştesini. Ablasıyla evli olduğu yıllar boyunca işine çok düşkün ve fazla ciddi bulduğu eniştesinin hiç bilmediği taraflarını keşfetmişti daha çıktığından beri. Burhan'da çok az insanda rastlanan bir tevekkül vardı. Başına gelebilecek her şeye çok önceden hazırlanmış gibiydi. Hiçbir şeye fazla şaşmıyor, fazla sevinmiyor, çok üzülmüyor ve kolay kolay yıkılmıyordu. Soğukkanlı ve ileri görüşlüydü. Her şeyi ince hesap ettiği, her ihtimali düşünme yeteneğine sahip olduğu için askerler arasında çok saygı görüyordu. Raif eniştesini yakından tanıdıkça bulundukları tepenin diğer karargahlara göre neden çok daha başarılı savunulduğunu anlıyordu. Fiko yaralandığında da paniğe kapılmamıştı. Çadırına girmiş, başını elleri arasına almış bir 5 dakika müddette düşünmüştü. Önce doktorla sonra oğluyla konuşmuş ve çocuktan bacağı kesilirse ölmeyi tercih edebileceğini öğrenmişti. Enişte, o daha çocuk, onun lafıyla nasıl karar alabiliyorsun demişti Raif. Fiko yaşında binlerce genç kolsuz ve bacaksız kaldı bu savaşta. Yaşasın da bir bacağı olmasın. Onun lafıyla karar almıyorum. Bir bacağı kaybetmenin onun için önemini öğrenmek istedim demişti. Bana beni kurtarın, hemen kesin bacağımı, yaşamak istiyorum da diyebilirdi. Demedi. Şimdi ne olacak? Şimdi bacağını kurtarmaya çalışacağım. Son ana kadar. Yoksa bacak gidecek. Burada mı kesecekler? Sorun işte orada Raif. Bu şartlarda bacağını kesmeye kalksalar septisemi olma ihtimali çok fazlaymış. Onu bir hastaneye indirebilmek için elimden geleni yapacağım. Ben de sizinle geleceğim. İyi olur demişti Burhan. Ambulansı Nusret kullanıyordu. Barikatları fark ettikleri zaman hemen geri dönmüşlerdi ve dağ içi yollarını çok iyi bilen komando Nimeta'ya haber iletmek üzere ayrılmıştı onlardan. Şimdi bekliyorlardı. Fiko babasının kollarında aşağıda uzaktan gözüken Milaçka'ya bakıyordu. Nehir ufukta yeni beliren güneşin etkisiyle kıpkızıldı. "Bak baba, şuraya bak," dedi Fiko. "Milaşka kıpkırmızı."
"Boşnakların asırlardır akıttıkları kanın hatırına gün doğarken bu rengi alır Milaşka oğlum," dedi Burhan.
"Hiç duymamıştım bunu."
Oğlunun saçlarını içi titreyerek şefkatle okşadı Burhan.
"Çok eski bir deyiştir bu. Kolin kadar eskidir. Sen duymadın. Çünkü senin kuşağının vuruşmayacağını, savaşı tarihte bıraktığımızı sanıyorduk biz. Artık boşnak kanı akmayacak sanıyorduk. Yanılmışız." dedi.
Dipnot, çok eskiyi anlatmak için kullanılan Nuh Nebi'den kalma anlamına gelen boşnakça bir deyim.
Vadide alevden bir yılan gibi kıvrıla büküle, kıvrıla büküle uzanıyor ve Bosna nehrine ulaşıyordu Milaçka. Fiko, babası ve dayısı kurtuluşu bekliyorlardı. Sabırla boşnaklar beklemeye talimliydiler.
Boşnaklar. Yangın kavmindeniz, ne giysek alev. Hulki Aktunç.
Yayçi, 1180-1190.
Tirtko, üstünden süzülen suları kuratabilmek için küçük bir köpek gibi silkelenip durdu bir süre. Nehir sabahın ilk ışıklarının şavkıyla kıpkırmızıydı. Ama bu renk birkaç dakika içinde giderek açılacak, kan kırmızıdan açık kırmızıya, pembeye, sonra sarıya dönüşecekti. Güneşin gökyüzünde iyice yükseldiği saatlerde ise nehir boyunca uzanan ağaçların rengi vurduğu için suya uzun bir süre yemyeşil akardı Vırbas. Bosna nehrinin birçok kolundan biriydi ve çocuk sürekli rengi değişen bu nehrin tutkunuydu. Ama en çok sabahın ilk ışıklarının boyadığı al rengini severdi. Birkaç yıl önce hayatının ilk avına çıktığında babasıyla yine böyle çok erken bir saate gelmişlerdi nehir kenarına ve sularının rengini görünce şaşırıp kalmıştı.
Baba, baba şuraya bak, sular kıpkırmızı.
Elbette oğlum. Bosna'ya yıllar boyunca boşnakların kanı aktı. Her sabah güneş doğarken Bosna Nehri bütün kollarıyla bir an için tüm o savaş kahramanlarının hatırına bu rengi alır.
Oğlunun üzgün yüzüne bakıp gülümsemişti. Ama artık hiç kimsenin kanı dökülmeyecek. Ne Virbas'ta ne de başka ırmakta. Savaş bitti. Bundan böyle barış içinde yaşayacağız. Sizler ve çocuklarınız tahta geçtiğinde her yeni günün doğuşunda ölenler adına kızarmaktan vazgeçecek nehir.
O mümkün değil baba. Çünkü bu topraklarda birilerinin gözü hep olacak demişti Stefan. Ağabeyi her zaman ukalalık ederdi böyle.
Ben umudumu yitirmeyeceğim Stejo. Boşnakların kılıç darbeleriyle savaş meydanlarında değil, uzun uzun yaşayıp kocayarak yataklarında ölmelerini sağlayacağım. Sen de bir gün benim yerime geçtiğin zaman kendini benim gibi barışa adayacaksın. Toprağımızın altında ve üstünde öylesine bir zenginlik var ki oğlum, savaştan uzak kalabilirsek halkımız ebede kadar refah ve mutluluk içinde yaşar. Gerçek liderlik de budur zaten, halkını mutlu kılmaktır, demişti babası.
Birkaç gün sonra Tirtko, Dayet'e aktarmıştı babasıyla aralarında geçen konuşmayı. Dipnot, Diyet, din adamı, din büyüğü dedi. Bütün sırlarını, dertlerini, düşüncelerini Diyet'le paylaşırdı, kendini bildi bileli.
Nehir savaşmasak bile her sabah kıpkırmızı olacak Tirtko. Çünkü güneş insanlar yaşadıkça her sabah doğmaya devam edecek ve ışıkları suyu o renge boyayacak demişti Diyet.
Bir çuvalı andıran kahverengi giysisini, dünyanın en görkemli üniformasını giyiyormuşçasına dimdik ve gururla taşıyan bu yaşlı adam, babasının yanı sıra en güvendiği insandı dünyada. Doğduğu günden beri en yakın çevresinde, aile fertlerinin arasındaydı hep. Uzun süre akrabası zannetmişti Diyet'i çocuk. Bir gün halasının kızı Mijda, "Diyet senin akraban değil, sadece bir rahip o," demişti. 6 yaşındaydı Tirtko. Kelimelere yüklenen anlamları irdeleme çağındaydı.
Nasıl yani? Akrabamız değilse neden dede diyoruz ve neden bu kadar sık geliyor evimize?
Çünkü baban ona çok güveniyor. Babanın yol göstericisi o.
Stefan atılmıştı. Babam kendi yolunu kendi çizer. Kimsenin rehberliğine ihtiyacı yok.
Stefan hep böyle insanın ağzına laf sıkardı nedense.
Annem söyledi, senin babanın ruhunun yol göstericisi Diyet'miş işte, diye yanıtlamıştım işte. O bir rahip, rahiplerin işi öte dünyalar için yol göstermektir, bu dünya için değil.
Öte dünyada yolumuzu biz kendimiz bulamaz mıyız, diye sormuştu Tirtko.
karmaşık çalılıklarda, ağaçlarla kaplı arazilerde, küçücük yaşına rağmen iş sürmede, yol bulmada ustaydı. Hayır, öte dünyada yolumuzu bulup Tanrı'ya ulaşmamız için diyetin elimizden tutması şart, yoksa kaybolur Sivtko. Stefan kendinden çok emin bir tonda konuşuyordu. Madem o kadar önemli bir görevi var, neden o çirkin çuva gibi şeyi giyiyor? Bizim papazımız Moratlas kaftanıyla ne kadar şık. Nijda'nın sesini şımarık tonlamasına karşın Stefan'ın sesi tok ve kesindi. Tanrı'nın gözünde üstündeki giysilerin hiç önemi yoktur da ondan. Tanrı kullarının üstündekileri değil, yüreğindekileri görür demişti Stefan. Tirtko bu son cümleyi diyetten de duyduğunu hatırlıyordu ama olsun, bir kere daha hayran kalmıştı ağabeyinin hazır cevaplılığını. Zaten Mijda her konuda yenik düşerdi yeğeni Stefan'a. Mijda, Humdükü Miroslav'la evli olan halalarının kızıydı. Her yazbaşı annesiyle birlikte Bosna'ya akrabalarını ziyarete gelir ve yay içinde sarayda kalırdı. Stefan'la Mijda sık sık papaz diyet kavgası yaparlardı. Mijda, kendi babasının çok önem verdiği süslü kilisesinin mor kaftanlı papazını över, Stefan ise içinde tahta bankolar ve çıplak bir mihrabın dışında hiçbir eşya bulunmayan Bosna kilisesini savunurdu. Aile içinde dini konular açıldığında Humdükü olan enişteleri Ortodoks mezhebini övücü sözler sarf eder, iyi Hristiyanlığın cennette en mutena köşeleri kapacağını iddia ederdi. Ama babası bu konuda bacanağı gibi fazla konuşmazdı. Büyük oğluna insanların Tanrı ile olan bağlarına kimsenin karışmasının doğru olmadığını söylemişti bir keresinde. Siz bir bansınız baba, her şeye karışma hakkınız var demişti Stefan. Ben boşnakların bu dünyadaki liderleriyim. Ölüm ötesine ancak Tanrı karışır demişti Bankolin. Tanrı'nın işlerine insanlar burunlarını fazla soktuklarında Tanrı da kullarını savaşlar ve felaketlerle cezalandırmıştır her seferinde. Stefan babasının Haçlı seferlerinden söz ettiğini anlamıştı. Stefan babasıyla eniştesinin arasında kilise konusunda söze dökülmemiş bir anlaşmazlığın var olduğunu biliyordu. Humdükü ile bir arada oldukları zaman din konularında herkes temkinli davranırdı. Oldukça hassas bir konuydu bu. Aile içinde kimse eşelemek istemezdi kilise meselesini. Boşnakların etrafı değişik kiliselere ait halklarla çevriliydi. Macarlar, Hırvatlar, Romalılar Katolik mezhebindeydiler. Doğuda yaşayan halklar, örneğin Sırplar, ayrıca Karaday ve Hum halkı Bizans kilisesine bağlı oldukları için Ortodokstular. Oysa Boşnakların kendilerine özgü bir mezhepleri, din ve ahlak anlayışları vardı. Kiliseleri diğer kiliseler gibi zengin değildi, her türlü süsten arındırılmış yerlerdi. Papazların önünde diz çöküp haç çıkartmazlardı, günah asla çıkartmazlardı, vaftiz edilmezlerdi, pazar ayinlerine gitmezlerdi. Yılın yalnızca belirli birkaç gününde yapılan ayinlerde şarap içilmez, ancak ekmeğin bölünerek herkese dağıtıldığı bir tören yapılırdı. Orta Doğu dinlerinden izler taşıyan bazı pagan seremonileri ve değişik anlayışları olan bir tarikattı bu. Bu tarikata gönül verenlere Bogomil deniyordu. Din büyüklerine dede karşılığı bir kelime olan diyet diye hitap ediyorlardı.